Gelecek yılın ÖSS soruları. Engin Şenel. Her şeyi bilen insanlar ülkesi. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrat. Bizim ülkemizde bir konuda uzmanlaşmaya gerek yoktur. Çünkü bizim ülkemiz bir her şeyi bilenler ülkesidir. Çünkü herkes her şeyi bilir. Sağlık topuyla basketbol topu arasındaki farkı bilmeyen adamlar spor konuşur. Lan o takım öyle mi kurulur? Abdülrezzak orada oynar mı kardeşim? Adamı ortanın en sağına alıp 3-5-2 oynatacaksın. Bu takım ancak öyle kazanır. Ya bu maçta Abdülrezzak oynamadı ki. Hadi ya, bu saçlarını yandan kazıtan o değil miydi yahu? Öyle ki bunlardan bazıları televizyona çıkıp konuşur. Üste bir de para alırlar. Bizim ülkede herkes bilgisayar mühendisidir. Of, bu salak bilgisayar yine yavaşladı. Yazının en önemli yerinde. Tıklıyorum, program açılmıyor. Bakayım. Ha sen reset at ona, hallolur o. Gerek yok ya resete mesete. Sen at ya, onun belleği boşalsın bir hele. Gerek yok kardeşim. Bu arka planda çalışan uygulama var. Onu kapatırım, şimdi hallolur. CPU'yu fazla yiyor o. C2 ne? CPU, işlemci. Ya bırak işlemciyi falan, sen reset at bak sonra, belleğini yersin makinenin. Herkes geleceği görür, Nostradamus halt etmiştir, o bile bu kadar öngörüşlü olamaz. Abi sana söyleyeyim, kesin savaş çıkacak, Amerika girecek sonra bataklığa saplanacak, Amerika bitecek abi, parçalanacak. Yahu kardeşim ne alakası var olayın Amerika ile ilgisi yok. Olsun abi, girecek Amerika. Bak yazıyorum buraya. Son çare, Arnold'u başkan yapacaklar. O bile kurtaramayacak. Türkiye olaya girecek. Bu işten karlı çıkan tek devlet olacak. Türkiye dünya devi olacak. Lan oğlum iyice uçtun. Olay Afrika'da. Türkiye ile ne ilgisi var? Olsun kardeşim, görürsün bak, olacak, göreceksin. Dünyanın kaderi hakkında yorumlar sert ve kesindir. Ortalık ısınacak, sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beynimiz pişecek, kıçımızdan penguenler çıkacak. Abi Rıfkı güneşte fazla kalmış herhalde. Acile falan mı götürsek, baksana saçmalıyor bayağı bir. Yok lan, ben de Rıfkı ile aynı görüşü paylaşıyorum. Dünyanın geleceği böyle oğlum, alışman lazım şimdiden. Herkes en siyasi şahsiyetten daha iyi politikacıdır. Abicim ülkenin yeni bir sesi açılıma ihtiyacı var, anlıyor musun? Bu adamlarla olacak iş değil. Bence sağ sol olayı kalmamalı. Transfer edeceksin. Solda isen sağın en önemli adamlarını. Sağda isen solunkileri. Bak bakalım seni tutan oluyor mu? Yaptılar kardeşim dediğini ama herkes yapınca bir önemi kalmadı. Hadi ya, ben bir süredir izleyemiyorum da haberleri. Bir bilgisayar oyunu var, ona dalmışım da takip edemiyorum gündemi. Oldu mu gerçekten öyle bir şey? Saçma olmuş abi. Hastası daima doktorundan çok bilir. Sizin zedefiniz var. Ben tedavisini yazayım, tedaviyi düzenli uygulayın. Yok hocam, bu zedef değil. Bu çok kaşıntılı. Mantardır bu, mantar. Zedef kaşıntısız olur. Bizim eski komşuda zedef vardı. Onunki hiç kaşınmıyordu. Oradan biliyorum. Tedavi konusunda hasta daima daha tecrübelidir. Size bu hapı yazıyorum. Günde 2 kez kullanın. Hocam siz bana, benim bir hapım var. Onu yazın, o geçiriyor. O hap ile hastalığınızın alakası yok yahu. Hocam sizin verdiğiniz tedaviyle geçmedi aslında. Daha sonra biz bunu okuttuk. Ben o yüzden geçtiğini düşünüyorum. Hocam siz başka şey sürmeyin demiştiniz ama ben krem ve diş macununu karıştırdım. Öyle daha iyi yayılıyor. Bir şey olmaz herhalde, değil mi? Doktoru uyarmak mutlaka gereklidir. Siz şimdi bana kullanımı anlatmadınız doktor bey. Sadece sabah akşam kullanın dediniz ama ben bu kremi yemekten önce mi sonra mı kullanacağım? Lütfen bu hususta bilgi verin bana. Yemek, krem. Herkes müzik otoritesidir. Burada beni jüri olarak çağırdınız. Bırakın da yorumumu yapayım. Ben diyorum ki bu adamdan şarkıcı olamaz kardeşim. Olmaz, bu adam şarkı söylemeyi bilmiyor yahu. Efendim o ünlü ses sanatçımız Bahadır Kriptoses. 90 albümü 56 tane altın plağı var. Ha, ben uzun zaman yurt dışında olduğum için kendisini pek tanıma fırsatım olmadı. Güzel, değişik bir yorumu tarzı var ama gerçekten sesi mükemmel. Tarzı yenilikçi, güzel. Herkes ilk yardım konusunda uzmandır. O adam arabadan öyle çıkmaz kardeşim. Sağ ayağını kıralım. Bileği sıkıştığı yerden çıkaralım. Araba patlayacak, adam ölecek arkadaşlar. Lütfen çekilin, kurtaralım. Bunların çoğu muhakkak yardımlaşmak, bir hayır dua almak için yapılır. Bunu yaparken acaba zarar verir miyim gibi ufak bir ayrıntı daima ihmal edilir. Allah'tan Hipokrat önceden doktorlar her gördükleri halta atlamasınlar diye primum non nocere, önce zarar vermediği vermiştir. Bu düstura herkes uysa da bilmediğimiz şeyi ellememeyi, her şeyi bilemeyeceğimizi de öğrensek. Hop hop taşıma, toplu taşıma. Cennet vatanımızda birçok terim, birçok kelimeye yüklenen anlam tüm dünyayla dalga geçercesine farklıdır. Örneğin toplu taşıma herhangi başka bir ülkede aklımıza gelen ilk anlamı ile kullanılır. Bu anlamı ile toplu taşıma modern insan denilen Homo sapiens sapiens türünün mensuplarından bir kısmının bir araca bindirilip belli bir ücret karşılığı başka bir yere nakletme işidir. Bizde ise toplu taşımanın anlamı toplu olarak çekilen işkence sonrası istenilen yere ulaşılamamayı ifade eder. Çünkü bu amaca ulaşmaya ömür vefa etmez. Siz bir yerden bir yere ulaşmayı amaçlıyorsanız bu niyetinize ahirete intikal ettiğinizde ya da inancınızın cinsine göre mesela reenkarne olup bir otun ve yahut şebeğin bünyesinde vücut bulduğunuzda ulaşırsınız. Keyifli bir yolculuk yapmak bu memlekette Jennifer Lopez, Bağlantı Popo ister. Zordur, zira her insan başka bir insana eziyet için peyda olmuştur. Misal, cebinizde para vardır ve bir yerden başka bir yere yolculuk edeceksinizdir. Daha doğrusu bu niyettesinizdir. Otobüs ya da dolmuş beklemeye başlarsınız. Mevsim kış ise idrarınız mesanenizi delene kadar beklersiniz. Hafif sızarken çişiniz, gelen otobüsün neşesinden o dakika koy verirsiniz. Ama bu sevinç nafiledir. Çünkü otobüsünüz gözünüzün önünde durağa yanaşıp, tornistan edip size bir çalım atarak oradan hızla uzaklaşır. Zira kendisi aşırı miktarda doludur. Bir sonrakiye umut bağlarsınız. Duraktaki sevgili insanlara bu otobüsün normal şartlar altında kaç dakikada bir geldiğini sormak istersiniz. Ama yüzlerine baktığınızda bu isteğiniz bir tarafınıza kaçar, korkarsınız. Muhtemelen onlarda başka bir geciken ya da onları almadan durağı terk eden otobüsü düşünüyorlardır. Düşünmeye başlarsınız. Acaba bu otobüs kaç dakikada bir gelebilir? Bu düşünme de nafiledir. Önce 10 dakikada bir olmalı dersiniz. 10 dakika sonra hüzün çanları çalmaya başlar. 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika ve nihayetinde o kadar abuk sabuk bir dakikada, örneğin dakika 36'da sonraki otobüs durağa varır ve siz asla o durak ve o güzergah için gelecekte mantıklı bir plan yapamazsınız. Her gün sizin için ayrı bir sürprizdir. Tıklım tıklım ve tıka basa bir biniş, birçok tepiş ve itiş arasında bir yere tünersiniz. Tünediğiniz ilk yer şoförün yamacı olabilir. Öyle ise ilk duyacağınız şu içten ve samimi cümledir. Birader, dikizi kapatma, yolu göremiyoruz. İki büklüm olursunuz. Kendinizi ezik ve örselenmiş yolcular dünyasına dahil etmişsinizdir. Belki de daha değişik bir yere tünemişsinizdir. Otobüsün kapısının hemen önüne. Her kapı açılışında bambaşka bir macera da sizi bekler. Çantanız sıkışır, bilemediğiniz bir organınız kalır kapının arasında ama heyecandan yolculuğunuzun nasıl geçtiğini anlamazsınız. Belki de daha değişik durumlarda kalırsınız. Bir hanımın arkasında sıkışırsınız. Siz artık potansiyel bir sapıksınızdır. Öndeki hanımefendi sürekli oflamaya poflamaya başlar. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Kendini sürekli sizden uzaklaştırmaya çalışır. Sanki siz yakın olmak istiyormuşsunuz gibi. Kimi zaman da tam tersi olur. Size sokuldukça sokulur, kaçacak yeriniz kalmaz. Halk otobüsünde iseniz, ki bizde bir de böyle bir tanım vardır halk otobüsü, sanki bu otobüsler halkı bedavaya taşır ya da ucuza yolculuk ettirir, halkçı bir yanları var gibi isimlendirilmiştir. Oysa ki aynı parayı alırlar, özellikleri sadece özel olmalarıdır. Muavin paranızı alır ve karşılığında size bilet verir. Bu türden otobüslerin şoförleri durakları çok sever ve bir türlü duraklardan ayrılamazlar. Özlemle bir sonraki durağa ulaşıp burada da biraz vakit geçirmek isterler. Bu otobüslerin bazılarında enteresandır ama klima vardır. Tabii ki çalışmazlar, zaten gerek de yoktur. Açarsınız pencereleri ki bunların çoğu nedense kapalıdır, efil efil eserek yol alınır. Her rüzgar esişte, memleketimiz insanının güzel teninin kokusu burnunuza, oradan sinüslerinize ve en uç bronşlarınıza işler. Doğmuşların macerası ise başkadır. Trafik polisinden kaçmalar, taksilere özenip olmadık yerlerden kaçmaya çalışmalar, yasak olduğu halde ayakta yolcu almalar ve yolculara deve cüce oynatmalar. Trafik polisi görününce ayaktaki yolcuya dönülür, "Aman eğilelim abi şurayı kurtarana kadar." Polis gözden kaybolunca ise şu cümle duyulur. "Tamam abi kalkabilirsin artık. Biraz da yana yanaşsan da şu duraktaki amcayı da alsak." Halk otobüsü ve dolmuşlarda insan sevgisi en üst düzeydedir. Ne yapsak da daha çok insanı gideceği yere ulaştırsak ya da ne yapsak da daha çok insanla kaynaşabilsek diye daha çok insan otobüse alınmak istenir. Ne güzeldir bu insan sevgisi. Ne güzeldir cennet vatanımda toplu taşıma araçlarına binmesi. Çocuk işte durumları, dumurları. Çocukluk hayatınız boyunca her türlü embesilce, dangalakça ve hoyratça hareketleri yapabileceğiniz ve kınanmayacağınız tek hayat dönemidir. Düşünsenize, hayatınızın hangi döneminde çocukken yediğiniz o abuk sabuk gıdaları yersiniz? Chopo Chom, Bokomok, Kıçomik gibi saçma sapan ismi olan abur cuburlarla midesini doldurmayan var mıdır çocukluğunda? Bizzat kendimin poşetlere konmuş, boyalı, dondurulmuş sulara her gün tomarla para verdiğimi bilirim. Her an yanınıza kıçına başına kakası mı, çikolata mı bir türlü belli olmayan şeyi sürmüş, sümüğü akan ve diliyle onu ağzının kenarında yalayan, bir yandan da poposunu kaşıyan bir çocuk gelebilir. Bu bir erişkin için ayıplanacak bir durumdur kuşkusuz ama çocuk için ise bir çocuk işte durumudur. Şu anda çok ciddi bir mevkide bulunan, sürekli takım elbise ve tayfaları ile dolaşan birini görürsünüz. O bir ton vakur vakvakları ile dolaşırken, siz onu 3-4 yaşlarında apartmanın koridoruna kakasını yaparkenki halini hatırlarsınız ve kendi kendinize gülersiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 yaşlarında bıçkın bir delikanlıydım. Annemden aldığım 5 lira ile önce şekere benzeyen çiğnedikçe sakız olan nesnelerden almak için evden yola çıkmıştım. Apartmanımızın önündeki yokuştan aşağı inerken onu gördüm. Pencereden bana bakıyordu. 18-19 yaşlarındaki bu güzel kız gülümseyerek bana kur yapıyordu. Tabii ki aslında ben öyle sanıyordum. Ona bakarken bir yandan yürümekte zorlandığımı fark ettim. Evet, güzel kız bana bakıyordu ama yakışıklılığıma değil, yürürken doğru dürüst bağlanmadığı için çözülen kemer nedeniyle düşen pantolonumun altından görülen kalpli donuma. Bu çapkınlık hikayesi de böylece sona ermişti. Çocukken insan düşünmekte özgürdür. Konuşmaya da belli bir yaşa kadar karışan olmaz. Aman konuşsun da mantığıyla hareket eden ebeveynleriniz varsa kendi dilinizi bile kurabilirsiniz. Yeni kelimeler üretebilirsiniz. Ne bileyim ekmeğe ede dersiniz, babanıza böbö, çevreniz sizi pekala anlar. Sizin dilinizi öğrenmek için elinden geleni yapar. Mecburlardır zira, yoksa bütün gün ağlar analarını ağlatırsınız. Yeni dil kurmaya, kelimeler üretmeye örnek olarak geçenlerde tanıştığım bir küçük hastamın kelimesi alınabilir. Bu şikayetlerin ne zamandır var sende sorusunun cevabı olarak küçük hastamın cevabı bazenleyin olmuştu. Eğer erişkinseniz yeni kelime üretmeniz hoş karşılanmaz. Tabii eğlence programında turanj gibi bir kelimeyi işkembe-i kübradan atıyorsanız o başka. O espri niyetiyle yaptığınız bir şey olduğu için doğal karşılanır. Yeni kelime oluşturmaya neolojizm denir. Şizofren hastaların bir kısmının özelliğidir. Hatta mayıstos, mayıs ve ağustos aylarından üretilen yeni bir tümce kelimesi çok verilen bir örnektir. Ama çocuksanız iş başka, o zaman insanların hoşuna bile gidebilir ve sizi mıncırarak size gülerler. Çocukken istediğiniz şeyi olmak isteyebilirsiniz. Her çocuk sanıldığının aksine doktor, asker ya da öğretmen olmak istemeyebilir. Nitekim yine hastalarımdan birinin erkek çocuğu ısrarla sormadığımız halde ne olmak istediğini belirtiyordu. Çöpçü olacağım ben, çöpçü. Geçenlerde ise daha ilgincine rastlamıştım. 5 yaşında siyah ince çerçeveli gözlüğü burnunda bir çocuk aslan vardı. Elinde sürekli bir sopa tutuyor ve bazen anlamadığım büyük olasılıkla kendi uydurduğu kelimeleri söyleyerek onu bana doğru sallıyordu. İlk görüşte onu birine benzetmiştim ama bir türlü çıkaramamıştım. Muayene ederken ağlamasın diye sorular sormaya başladım. ''Sen kaçıncı sınıfta okuyorsun bakayım?'' sorusu 5 yaşında olduğu için tarafımdan es geçilmişti. Aklımdan diğer soruya geçtim. Sen ne olmak istiyorsun bakayım? Salakça sorusunu yönelttiğimde cevabı çoktan hazırlamış gibiydi. Ben Harry Potter olacağım. Hangi aklı başında kişi gerçekte var olmayan bir kişi olmak ister? Çocuksa ister kardeşim, engel olamazsın. Girdik mi? 18 Aralık 2004. Hava çok soğuktu. O kadar ki otobüs beklediğim durakta beklemeye daha fazla dayanamadım. Uyku gözlerimden akıyor ve üzerime dökülüyordu ve kendimi bir taksiye attım. Kızılay'a gideceğimi söylediğimde şoför, "İnşallah Kızılay kapanmadan yetişiriz." dedi. Şaşırdım. Kızılay'ın kapanması da ne oluyordu? Mağaza mı yahu bu kapanacak? Doğal olarak anlamamıştım. "Nasıl yani? Kızılay kapanmadan da ne demek?" diye soru verdim şoföre. "Bugün Avrupa Birliği kutlaması var ya, o yüzden," diye cevapladı. Son bir aydır acilde nöbet tuttuğumdan pek haberleri takip edebilme imkanım yoktu. Yahu ben bilmeden girdik mi yoksa Avrupa Birliği'ne demeyi düşünür ve ağzımdan kelimeleri dökmeye çalışırken yanımızdan geçen arabanın arka camındaki beyaz bir kağıdın üzerine lacivert fosforlu kalemle yazılmış yazıyı gördük. "Avrupalı olsak da imanımız sağlam." Şoför bir kahkaha attı. "Aha abi, bu da uçmuş," dedi. Şimdi anlamıştım. Biz gerçekten Avrupa Birliği'ne girmiştik. Bu tepki başka türlü verilemezdi. Bir aydır haberlerden bu kadar uzak kaldığım için kendimi ayıplamaya başlamıştım. Kim bilir daha ne hadiseler cereyan etmişti de ben cahil kalmıştım. Belki Türk uzay adamları Mars'a falan gitmişlerdi. Ben bırakılan yerde otluyordum. Aslında o gün oldukça tuhaf bir gündü. Gerçi nasıl gelişeceğini önceden kestiremediğim ve sürekli yeni tuhaflıklara gebe bazı günler olmuyor değil hayatımda. Mesela bazı günler öyle oluyor ki sokağa çıkınca kendimi rüyada gibi hissediyorum. İnsanlar bir tuhaf, bakışları bir acayip ya da havada bir tuhaflık var gibi geliyor. Sokaktaki birçok insanın, arkadaşlarımın psikotik, nevrotik haller aldığını görüyorum. Belki de bende bir rahatsızlık var, neyse. İşte o günde öyle tuhaf bir gündü. Kızılay Meydanı'na yaklaştıkça ortalık daha da tuhaflaştı. Her tarafta Avrupa bayrakları asılmış, koca koca bez afişler asılmış direklere. "Helal olsun sana, Türkiye seninle gurur duyuyor. İşte başbakan, işte AB." Ve üzerinde Avrupa Birliği bayrağı basılı binlerce balon mudur, top mudur seçemediğimiz bir binanın üzerinde paketlenmiş ve büyük ihtimalle milletin üzerine boca edilecek yığın. Biz Avrupa Birliği'ne gerçekten girdik mi? Bunların hepsi rahmetli Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yüzünden. Zamanında ikinci kuşatmada 1683 şu Viyana'yı alıp gelseydi ya, ya da Avrupalı'nın bile muhteşem imparator kabul ettiği Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'da zamanından önce vefat etmeseydi 1666 de şu Avrupa'nın topunu bir çuvala koysaydı. Ne böyle uğraşacaktık beyhude kutlamalarla ne de Avrupalı'nın bahşettiği adaylıkla yetinmek zorunda kalacaktık. Vizemize olmadan Champs Elysees meydanında bir kıraathanede kahvelerimizi yudumlayacak, kokoreçlerimizi ısıracaktık. Kızılay'da işimi hallettikten sonra meydana doğru yol aldım. Eve gidecektim. Ne de olsa işten çıkmışım, yorgunum, uyku gözlerimden taşıyor, ayaklarıma dökülüp çoraplarımı sırılsıklam ediyor. Ama ne mümkün, binlerce kişi Kızılay Meydanı'nda toplanmış, Kızılay'ın çıkışları tutulmuş, her taraf barikat. İki adım ötedeki binaya gidemiyorum zira her yer kapatılmış. Biraz sonra ise patlama sesleri duyulmaya başladı. Havai fişeklerin sesleri yankılanırken ve aydınlık gökyüzünde hoş gözükmezken ben bunca kutlamanın nedenini nihayet anladım. Başbakanımız Kızılay Meydanı'na gelmişti. Arkada Mustafa Sandal'ın "İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar" parçası çalarken yanımdan geçen bir hanım telefonla konuşuyordu. "Mustafa Sandal konsere gelmiş herhalde Zeynep, ben seni sonra ararım." Ben sadece kalabalığın olduğu tarafa bakıyordum. Gündüz olmasına rağmen havai fişekler atılmaya ve sesleri yankılanmaya devam ediyordu. Yorgundum, uyku göz kapaklarımın üzerinde zıplıyordu ama ben eve gidemiyordum. Zira yollar kapalıydı, otobüs, taksi, herhangi bir vasıta yoktu. Yanımda benim gibi yolda durmuş, kalabalığın olduğu tarafa bakan bir adam çalan telefonunu açıp kulağa götürdü. "Ne yapıyorsun Necdet? Ben mi? Ben Avrupa'ya giriyorum." 17 Aralık 2004. Avrupa Birliği'ne tam üye olmamıştık. Ucu bucağı görülmeyen adaylık yolunda müzakere tarihi almıştık. Yorgundum. Uyku göz kapaklarımın üzerinde zıplıyordu. Ama bu güzide Avrupa başkentinde ben eve gidemiyordum. Sayfa 62. Dondurma sevdaları. Hayatta eğer tüketiciyseniz asla ama asla kazançlı çıkamayacağınız bazı konular vardır. Bunlar aşk, evlilik ve alışveriştir. Diyeceksiniz ki aşk ve evlilikte tüketici nasıl olunur? Şöyle olur efendim, aşk yatırım ister. Ben aşkımdan ölüyorum deyip malak gibi yatarsanız havanızı alırsınız. Çoğu insan ergenlik döneminde bunu yapar, gider birine aşık olur, bunu da söyleyemez ki buna bildiğiniz üzere platonik aşk denir. Daha sonra da yemeden içmeden kesilip çamur bulmuş camız gibi debelenir durur. Sen sevdiğini söylemez, belli etmezsen karşındaki nereden bilecek? Müneccim gaytasıyla münasebeti olmamışsa bilemez tabii. Sen git söyle, reddederse dönersin çamuruna, debelenirsin. Aşka yapılacak yatırım, televizyon reklamlarında bol bol gösterilen dondurma alma yatırımları değildir. Kimse size elinizdeki dondurmayı görünce sevdalanmaz. En fazla canı isterse bir tarafı şişmesin diye gider aynısından kendisini alır. Bu bağlamda dondurma sevdaları yalan sevdalardır. Aşka yapılacak yatırım klasik söylemde olan sevgi ve saygının yanında yeni bir şeyler üretmeye çalışmaktır. Aynı şey evlilik için de geçerlidir. Eğer bir şeyler üretmeyip, yenilik getirmeyip, sürekli olanla yetinmeye çalışıp karşınızdakinin ürettiklerini tüketmeyi sürdürürseniz geleceğiniz pek parlak olmayacaktır. Aşkı ve sevgiyi göstermek için yapılan, üretiyor gibi gösteren mantıksız bazı faaliyetler vardır. Mesela sevgiliye çiçek almak ya da onun için çiçek toplamak bir türlü anlamadığım bir etkinliktir. Hatta tüketim çılgınlığının dibe vurduğu dünyada sadece birilerine çiçek verelim diye kurulmuş dükkanlar vardır, çiçekçiler. Bir çiçeği toprağından koparmak yani onu öldürmek ve sevgiliye sevginin nişanesi olarak vermek. Bununla ne demek isteriz ki? Sen bu çiçekten daha güzelsin aşkım. Bak bu çiçek senden daha güzel. Kendini güzel mi sanıyorsun? Benim bu çiçeği alacak param var. Ben aldım bu çiçeği ama niye bilmiyorum. Al işte seviyorum yahu. Çiçek vermenin kökeni muhtemelen ilkel çağlarda kurban etme törenlerine dayanır. İslam dinimizdeki kurbanın manası ve ehemmiyetiyle ilgisi yok tabii ki. O dönemde insanlar nasıl tanrılara sevgi ve bağlılıklarının göstergesi olarak bitki, hayvan ve insan kurban ediyorlarsa şimdi de sevgimizi göstermek için sevdiğimize çiçek kurban ediyor olabiliriz. Bir de bu zavallı çiçeklere yüklenen değerler, manalar vardır. Neymiş efendim? Kırmızı gül kalbim sende demekmiş, sarı gül ayrılıkmış. Bunlar gereksiz ayrıntılardır. Ne demek istiyorsan doğruca söyle kardeşim. Masum çiçekleri niye alet ediyorsun? Aşk ve evlilikte olduğu gibi alışverişte de tüketiciyseniz kaybetmeye mahkumsunuzdur. Asla mağazalarda zararına satış olmaz. Öncelikle bunu kabul edin. Tadilat ya da iş değişikliği nedeniyle zararına bir şey alamazsınız. İndirimde diye aldıklarınız mutlaka bir miktar bindirime uğradıktan sonra indirime girmiştir. Kimse sizin hayrınıza koca mağazayı ya da marketi işletmez. Yaşamanın tüketim demek olduğu bir devirde tüketim çılgınlığını artırmak için yöntemler bulmak aslında hiç de zor değildir. Örneğin zeki bir market sahibi erkek ve kadınlar için ayrı standlar, bölümler hazırlayabilir. Bayanlar için öncelikle açılacak bölümler şunlardır. İhtiyacınız olmayan ama çok güzel elbiseler bölümü. Adından da anlaşılacağı üzere günümüz kadınlarının en çok işine yarayacak bölümdür. Aslında hiçbir gereksinimleri olmayan, belki de hiç giymeyecekleri giysiler burada tutulmalıdır. Girişte hanımefendilerin kredi kartlarının limitlerini artırmalarını sağlayacak düzenlemeler, formlar ve bunun gibi bulundurulmalıdır. Düşük kaliteli ama markalı olan yani korsan, cıvıl cıvıl, renkli mi renkli ve gayet ucuz makyaj ürünleri bölümü. Enteresandır, hanımlar birbirlerine aldıkları makyaj ürünlerini göstermekten büyük haz duyarlar. Ayrıca eğer bu ürünleri normalden daha düşük bir fiyata almışlarsa, kalitesi düşük bile olsa bununla övünürler. Erkeklerde böyle gereksiz bir eylem göremezsiniz. Hiçbir erkek elinde kullandığı tıraş köpüğünü ne kadar da ucuza aldığıyla övünüp sonra da arkadaşının yanağına sıkıp denemesini istemez. Erkekler için ise şu bölümler elzemdir. Peşin fiyatına 900 takside en son teknoloji. Normal fiyatının 5-10 katı fiyatta ancak 900 takside bölünmüş. Çin'de ya da Vietnam'da toplanmış, olabildiğince az garanti verilmiş, ambalajlanması ve dış kaplaması olağanüstü, güzel, içi ise nanay olan teknoloji ürünleridir bunlar. Olabildiğince az garanti verilmelidir. Ucuz bol taksitli olta takımı. Olta takımı hemen her erkeğin rüyasıdır. Çoğu da hangi markanın kaliteli olduğunu anlamaz. Ucuz ama oldukça kaliteli görünen olta takımı iş görür. Tabii ki hiçbir zaman iyi bir reklamın rolü yadsınamaz. Yıllar önce ailemle hiç de ihtiyacımız olmadığı halde bir züccaciye mağazasına girmiştik. Sadece büyük bir mağaza olduğu ve yeni gördüğümüz için. Girer girmez ortalıkta koşuşturan ve sürekli camdan bardaklar, şekerlikler, biblolar taşıyan ve kasa önlerini dolduran teyzeler ve amcalar görmüştük ve açıkçası şaşırmıştık. Çünkü hiçbir ürün aslında ucuz değildi. Mağazadan çıkmaya karar vermiştik ki tam o sırada büyülü sesi duyduk. Baylar bayanlar, Zottilik marka altılı bardak seti indirime girdi. 20 saniye içinde kasaya giden %50, evet yanlış duymadınız, %50 indirim ile bu mükemmel sete sahip olacak. Bu setin nasıl bir şey olduğuna bakalım ile başlayan düşüncenin ve koşuşturma ile geçen bir saatin sonunda elimizde camdan bir tabak ve bardak seti ve şekerlik ve vazo ile mağazadan uzaklaşmıştık. Sonradan fark ettiğimiz, aldığımız hiçbir şey kaliteli ve ucuz değildi. Dahası hiçbirine ihtiyacımız yoktu. İyi bir reklam her zaman işe yarar. Zaten iyi bir reklamı ve promosyonları olmasa kim evlenir ki şu dünyada? Reykili soslu sırlı karma dolması. Şimdi arkanıza yaslanın. Artık elinizde tuttuğunuz kitabın ne denli ulvi bir kitap olduğunu anlayacağınız karmalı Reiki kısmına geçmiş bulunuyorsunuz. Rahatlayın. Gözlerinizi kapatın ve hiç açmayın. Şimdi kırlarda özgürce otlayan bir inek düşünün. Şimdi de aşağılara inin. İneğin memelerine bakın. Uzun uzun bakın. Çekinmeyin. Adeta kendi memelerinizmiş gibi bakın onlara. Yeter, fazla abartmayın canım. Bakın dedik sadece. Şimdi sorgulayın, ben gözlerinizi kapatın, hiç açmayın dediğim halde bu yazıyı nasıl okuyabiliyorsunuz? Kendi kendinizi kandırmayın, bu karmalı, sırlı felsefeler bize uymaz. Şimdi bu sırrın sırrı ne? Karmanın özü ne? Kısaca değinelim. Karmanın özü şu, iyilik yap, iyilik bul. Zamanında Hammurabi, Babil'in 6. kralı, ölümü M.Ö. 1750'nin kanunlarındaki çalma kapını, çalarlar kapını, kısasa kısas yasası ya da bizim atasözlerimizden ne ekersen onu biçersin ya da ecnebicesi what goes around comes around aynı kapıya çıkmıyor mu? O zaman bu bildiğimiz bir şey. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yokmuş yani. Bunu bilmek için inisiye de olmaya gerek yok. Düşündüğümüz şey her neyse evrendeki tüm o şeyle ilgili enerjileri çekiyormuşuz. Ne şimdi bu? Para parayı çeker gibilerinden bir şey mi? Herkes evrenden bir şeyler çekiyorsa ki buna çekim yasası deniyor, bunun karşısında bir de itim yasası olması gerekiyor. Herkes bir şeyler çekiyor olsaydı hepimizin yapışık geziyor olmamız gerekiyor. Gerçekten bir şey istiyorsak olurmuş. Dedem 60 yıl piyango bileti almış, amortiden başka bir şey vurmamış. Rahmetli olmuş, torunu alıyor piyango bileti, oynuyor sayısal loto. Hala bir şey yok. Ne çekim yasasından bahsediyorsun demezler mi adama? Ne oluyor da biz yüzyıllardır çekemiyoruz serveti? Sürekli de olmuş gibi yapıp hayaller kuruyoruz. Yok evler, katlar alıyoruz. Fakirlere yardım ediyoruz. Yani bizden fazla olayı içselleştirmiş, çekim üstüne çekim yapmış insan evladı yok. Ama olmuyor, olmuyor ve de olmuyor. Demek ki bizim gibiler için bir itim yasası söz konusu. Aslında eli öpülesi atalarımız bu çekimler, itimler, istekler, hayaller içinde çok güzel bir söz söylemiş. Hayal içinde yaşayan gayta içinde ölür. Her dönem böyle kitaplar, sözde felsefi yasaları, kurallar çıkar. Bir dönem 100 adımda zengin olmak. Nasıl zengin olunur gibi ucubik kitaplar vardı. Ne oldu? Kitabı yazanlar zengin oldu olmasına da diğerleri havasını aldı tabii ki. Biraz bilgi verelim. Öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Karma felsefesi diye bir felsefe yoktur. Şaşırmayın canım, karma, vedik dinlerin ki bunlar Hinduizm, Budizm, Sihizm, Jainizm'dir, felsefesindeki bir yasadır. Başlı başına bir felsefe değildir. Her nedenin bir sonucu olduğu ile ilişkilidir. Yaptığınız her işin, her eylemin bir sonucu vardır ve bu sonular sizin mukadderatınızı belirler. Yani bariz bir ne ekersen onu biçersin durumu. Sonuç olarak bu karma yasasında bilmediğimiz pek de bir şey yok. Atalarımız zamanında bilinmesi gerekeni tek cümlede özetleyerek söylemiş. Zaten ineği kutsal sayan, bir dana bifteğini bize çok gören bir felsefenin yasası bize ters düşer kardeşim. Yine de bu kitabı aldığınız ve okuduğunuz için gözlerinizi 3 saniyeliğine kapatın, size pozitif enerji yollayacağım. Ciddiyim, kapatın lütfen. İçinizden 3'e kadar saymadan açarsanız gözlerinizi yazıklar olsun. Şimdi kapatın. Gerçekten faydası oldu değil mi? Her ne kadar söylediğim yalan olsa ve kendime bile gönderecek bir zerre enerjim bile olmasa da bazılarınız kendisini iyi hissettiyse ne mutlu bana. Zaten her şey zihnimizde bitmiyor mu? İlla ki yasa mı olmalı birbirimize insan gibi davranmamız için? Gelecek yılın ÖSS soruları. Sakın benim gibi bir adamdan, bu ülkede bütün hayatımız sınav olmuş ya da aman da hayat koca bir sınav değil midir zaten gibi klişeleşmiş, sulu zırtlak cümleler beklemeyin. Bekliyorsanız eğer bu kitabı çok küçümsemiş olursunuz. Arkanıza yaslanıp okuyun kitabı ve biraz feyz almaya çalışın. Kendi kendinize 10 defa bu adam bir şey biliyor da yazıyor deyin. Belki söyleye söyleye inanırsınız. Burada işkembe-i kübradan sallamıyoruz herhalde. Lütfen adamı sinir etmeyin. Bu paylama faslından sonra konumuza gelelim efendim. Hayatta tıp okumuş, kendini tababete adamış ve hayatını karartmaya karar vermiş benim gibi aklı evvellerden başka bu kadar çok sınava giren yoktur. Yalan olmasın bir de hukuk okuyanlar var. Bu iki ulvi yolu seçenlerde de mazokistik oranının yüksek olduğu su götürmez bir gerçektir. İrdelenmesi gerekir. Neyse bu konuyu dağıtmadan giriş yapalım. ÖSS'yi devirmişim ya da o beni devirmiş. Her neyse sonuçta yıl 1998 yılı. Odam her okuyan adamda olduğu gibi çöp ev şeklinde. Formunda demedim dikkat ederseniz lütfen form yerine şekil kullanalım ya da biçim. Her yer ÖSS ve ÖYS denemeleri, kitaplar, müsvedde, karalama, kağıtlar ile dolu. Yani iğrenç bir durum. Allah düşmanımın başına vermesin. Evde ÖYS denemeleri ve eski sorularla kafamdaki tahta sayılarını azaltıyordum. Şu anda çok samimi bir şekilde söylüyorum ki bu da ne demekse samimi konuşan yalan söylemez mi ne demek yani laf işte. ÖYS halen var mı kalktı mı tekrar mı kondu bilmiyorum. Artık takip etmek de istemiyorum. O kadar bunalmış vaziyetteyim ki bu ülkenin eğitim sisteminin zırt pırt değişmesinden takip etmezsem akıl sağlığım için daha yararlı olur kanaatindeyim. Pırlanta ülkemizde öğrenciyseniz size naçizane tavsiyem şudur. Asla ve asla geleceğinizi önceden planlamayın. Hangi sınavdan ne puan alırım, bilmem kaç puana nereye girerim, geçen yıl sınava giren ne almış da neyi seçmiş, seçmeseymiş olmaz mıymış gibi düşüncelere girmeyin. Çünkü her an her şey değişebilir. Cennet memleketimizde her şey yeni bir sürprize gebedir. Bu yüzden sizin yapacağınız en akıllıca iş şudur. Bir sınava girdiğinizde olabildiğince çok soruyu doğru cevaplamaya çalışmak. Sizin yapacağınız bu olmalıdır. Gerisine karışmamak en mantıklısıdır. Çünkü sınavdan çıktığınız an sınav sistemi değişebilir. Ancak kimse sizin doğru cevapladığınız soruyu yanlış olarak değerlendiremez. ÖYS bittiğinde üzerimden kalkan binlerce ton yükün verdiği ferahlıkla sınav salonundan çıkarken yanıma kaşlarımın ortadan birleşmiş olduğu hemen göze çarpan, hiç tanımadığım biri geldi. Bana bakarak sırıtıyordu. Sonra konuştu. "Allah razı olsun senden," dedi. "Sağ ol da, neden ki? Senin sayende işletmeyi kazanacağım." "Nasıl yani?" "Tüm matematik sorularını senden yaptım." Şaşırdım. İnsan bu kadar önemli bir sınavda kopya çekebilir miydi? Benim gibi kopya çekme hususunda zır cahil olan biri için sonuçta bu çok inanılmaz bir meydan okumaydı. Hadi yaptıklarım yanlış çıkarsa ne cesaret seninki de diyecek oldum cevabı yapıştırıverdi. Yok, ben bakıyordum, sen tüm soruları iyi çözüyordun. Birkaç tanesini sağlamasını da yaptım zaten. Böyle bir gebeşlik üzerine bir şey diyemedim. Yıllarca yok şu fizik kitabıymış, yok bu kimya çözümlü denemesiymiş, okuya okuya sürmenaj olduk. Edebiyattaki failin F kalıplarının etkileyici baskısı altında, yüzyıllar önce yazılan şiirin açıklamasını yapmaya çalıştık ve işin özü okuyamadık. Okuduğumuzu zannettik. Oysa ki sadece ezberdi yaptığımız. Nihayetinde birçok şeyi anlamaya çalışmadan ezberledik. Sorduğumuz birçok sorunun cevabı şu gerzekçe açıklama oldu. Bu bir kalıp. Böyle ezberlemeniz gerekiyor. İyi ama kalıp diye bir şey söz konusu olamaz ki. Bu işin mucidine icat kalıp olarak mı gökten kafasına düşüyor? Üniversiteye hazırlık için gittiğim dershanede bir hocamın sözünü unutamıyorum. Bu tür soruların cevabı genellikle sıfır çıkar. Yapmaya çalışmayın, zordur, uğraşmayın. Cevaplarda sıfır varsa işaretleyin, geçin. Neyi işaretleyip geçiyorum kardeşim? Madem yapılamayacak kadar zor bir soru niye soruyorsunuz? Dershane hocalarımızdan birinin yılın başındaki iddiası ise oldukça ilginç ama bir o kadar da tehlikeliydi. Sizi o kadar iyi yetiştireceğim ki gelecek yılın ÖSS sorularını daha sınava girmeden bileceksiniz. Her birimizin sırasının önüne gelerek, öne doğru eğilerek ve gözlerimizin ta derinlerine bakarak tekrarlıyor, adeta bizi hipnotize ediyordu. Daha sınava girmeden gelecek yılın ÖSS soruları. Her ne kadar hiçbirimize inandırıcı gelmese de öyle bir hipnotize olmuştuk ki artık mecburen tüm derslere katılmıştık bu değerli hocamızın. Gerçekten sınava ÖSS sorularını biliyor olarak mı girmiştik? Vallahi hiçbirimizin buna dikkat edebildiğini, acaba bu tür soruları çözdük mü diye kendimize sorabildiğimizi sanmıyorum. Çünkü sınavda yaşanan dakikalar genellikle o salonda kalmaktadır. İnsan hayatında geçirdiği ya da kendisine geçirildiği o ecel terlerinin alnından döküldüğü dakikaları hatırlamaz ya da hatırlamamak için kendini ister istemez şartlar. Yakın arkadaş çevrem ile son haftalarda düşündüğümüz tek bir şey vardı. Sınavda altımızı işemek ya da işememek. Evet, son birkaç haftada o sıralarda cennet yurdumuza yeni gelmiş olan idrarınızı emen bir ithal dondan bahsedilir olmuştu. Bu don nerede satılırdı? Nereden bulabilirdik? Düşünsenize hayatınızı etkileyen 3 saatlik bir sınav. Ya çişiniz gelirse, sınavda soruları yapmak yerine çişinizi tutmaya çalışırsanız, hiç başınıza geldi mi? Sınavda çişinizi tutmak, sıkıştıkça sıkışmak, akan burnunuzu sessizce çekmeye çalışmak, burnunuzu silecek kağıt peçeteniz kalmayınca elinize sürmek ve nihayetinde sümük manyağı olmak size tanıdık geliyor mu bunlar? Cennet vatanımızda öğrenciyseniz hiç de yabancı olmayacağınız şeyler olsa gerek bunlar. Çoğu arkadaşımın çözümü basitti. Vallahi abi ben koy veririm gider. 1-2 litre çiş için hayatımı karartmam. Rezil olursam da olurum, ne yapayım? Hayatım söz konusu. Ne kadar konuşursak konuşalım, hiçbirimizin sınavda çiş aklına bile gelmemişti. O anda tüm vücuttan ifrazat salınsa da dikkatimizi çekmesi mümkün değildi. Zira konsantrasyonun dibini boylamıştık ister istemez. Başka sorular takılıyor şimdi aklıma. Niye ben binom açılımı yapmak zorundayım? Niye polinom, hadi kombinasyon, permütasyon, olasılık, sayısal loto falan oynarken lazım olabilir? Ne kadar az şansınız olduğunu hesaplarda oynamaktan vazgeçersiniz. Paranız cebinize kalır. Peki Allah aşkına binom neyime yarayacak? Lisede bir hocam vardı. Dürüst ve doğru yayıncılık ilkesi nedeniyle isim vermeyeceğim ama fene yeni bir yaklaşım getirmişti. Yazılıda soruları genellikle şöyle başlardı. Avucuna bir tutam toz madde aldın. Özgül ağırlığı belli değil. Bunu yine de ne olduğu belli olmayan başka bir madde ile karıştırdın. Onu da aldın bilmem ne yaptın. Bu maddelerden yapılan ağırlıkların sudaki kaldırma kuvveti ile... Ve soru eksi donsuzdan artı sonsuza kadar devam ederdi. İlk kez hocamızın yazılısına girdiğimde kendimi uzayda, yerçekimsiz ve havasız ortamda, kafamda başlık olmadan dolaşıyor gibi hissettim. 10-15 dakika sonra ise mecburen olayın içine girmiştim. Ne demişler? Tüm iyi buluşlar mecburiyetten doğarmış. Bir avucun hacmine 5 santimetre kare diyelim. Maddenin özgül ağırlığı da şu olsun. Ben de Amerikan başkanı olmuş olayım diye uçmaya başlamıştım. Ya tutarsa diye. tuttu. Sınavdan en yüksek notu yine sallama kabiliyeti yüksek bir arkadaşımla birlikte paylaşmıştık. Sınıfta çoğu arkadaşım zayıf not alırdı bu hocamızdan. Daha sonra diğer sallayıcı arkadaşımın da hayal gücü çöktü. Sadece ben 90'ı geçen notlar almaya başladım. İşin enteresan yanı, sınavdaki soruların hiçbirinin sonucunu bulamazdım. Ama yine de yüksek notlar alırdım. Şimdi anlıyorum ki o soruların çoğunun bir cevabının olması önemli değildi. Önemli olan bizi düşündürmesiydi. Ben de zaten şu şöyle olursa bu da böyle olur dediğimden puan alıyordum. Hayatımın hiçbir döneminde bizi böyle düşünmeye yönlendiren başka bir öğreticiye maalesef rastlamadım. Kozmos'un dingin görünen ama fırtınalı denizinde, bir noktanın trilyonda birinden bile küçük dünyamızda, bir zerreden farksız olduğumuzu görmeden yaşadığımız hayatta, yarattığımız güdük sancılı sistemler nedeniyle hem kendimizin hem de başkalarının yaratıcılığına gem vuruyoruz. Eğer bir başarılı bir öğrenci, bir dersi çalışırken, bu saçma konuda nereden çıktı, bu konu benim ne işime yarayacak diyorsa, gerçekten o konunun hayatı boyunca bir işe yarayabilmesi olanaksızdır. İç esinmeden yapılan iş, sevilmeden pişirilen aş gibidir, çiğdir, mideye oturur ve biz yarattığımız kabız düzenden kurtulmak için boşa debelenir dururuz. Eğer gerçekten bu kitaptan tek beklentiniz gelecek yılın ÖSS sorularını öğrenmek ise, o zaman bu kitabı yararlanabilecek başka bir kimseye verin. Hiç kimse size bu kitabın parasına bu kadar önemli bir bilgiyi vermez. Her bilgi, her başarı hak edilince güzeldir. Hak edilince gerçekten sizindir. Su gelir, paldır küldür. Yemin ederim su böyle geldi. Hayır, boş yere yemin etmeyi de edeni de sevmem. Çok yemin edenin, çok yalan söyleyen olduğu hususundaki görüşe de bizzat katılırım. Ama bu mevzuda da yemin edip etmeyeceğimi bırakın da ben karar vereyim efendim. Şimdi aslında olay şöyle cereyan etti. 2 gündür buralara uğramayan su gelişi ile bizi mest ederken ortalığı yıktı. Ağustos 2007. İnsanoğlunun Ay'a çıkışının üzerinden 38 yıl geçmiş. Yan komşuya değil atmosferi geçip Ay'a gitmişiz. Gitmişiz de ne olmuş, iki zıplayıp gerisin geriye gelmişiz ya neyse. Bu Ay'ın önemi büyük. Ay derken dünyanın uydusunu değil Ağustos'u kastediyorum, şaşırma. Zira bu ayda tarihe enteresan bir başlangıç yapıldı. Üç tarafı denizlerle çevrili, yıllardır bize derslerimizde kendi kendine yeten, akarsuları ve doğal zenginlikleri bol olan cennet vatanımızın nadide inci tanesi başkentinde su kesintileri başladı. Ne kadar süreceği ise kestirilememekte. Artık 3 vakte kadar mı? 3 ay mı? 3 yıl mı? Diyeceksiniz ki, yahu kardeşim 3 tarafı denizlerle çevrili diyorsun, deniz suyu içiliyor mu da konuşuyorsun? Doğru, haklısınız, ne diyeyim? Deniz suyunun içilememesi, insanoğluna verilmiş mucizevi bir uyarı sistemidir. Varlık içinde yokluk çekmenin bir örneğidir. Deniz suyu tuzludur efendim, bu yüzden içemeyiz. Çok zekisin, bunu bebek de bilir dediğinizi duyar gibiyim. Yanlış düşünüyorsunuz. Bebekler bir şey biliyor olsalardı atlarına yapmazlardı. Gazlarını bütün gün içlerinde tutup da şişmez yerlenirlerdi. Neyse konumuza dönelim. Deniz suyu neden tuzludur? Bu konuyu konuşalım az sonra. Bazı bilim adamları, bunlar kim bilmiyorum, en azından ben bunlardan biri olmadığımı biliyorum, okyanuslardaki tuz miktarının 50 kuadrilyon, milyon milyar ton olduğunu tahmin ediyorlar. Öğretici not 1. Okyanus, Yunan mitolojisindeki dünyayı sarıp sarmaladığı düşünülen erkek tanrı Okeanos'un isminden köken alır. Okeanos, Ouranos ile Gaia'nın oğlu ve bütün akarsuların babasıdır. Sayfa 78. Öğretici not 2. Bu notu bilmeniz önemlidir. Yarın bir yarışmada sorulursa rezil olmazsınız. Dünya üzerinde halen 3 okyanus vardır. Bunlar Pasifik, Atlas ve Hint okyanuslarıdır. En büyüğü olan Pasifik, Japonya, Rusya ülkeleri yani Asya kıtası ile Amerika kıtası arasına konuşlandırılmıştır. Kuzey-Güney diye ayrılır ki bunu bilmeseniz de olur. Avrupa ile Amerika arasında ise Atlas, Atlantik Okyanusu vardır. Amerikan savaş filmlerinde Atlantik'i geçtik diye söylerler ya, oradan aklınızda kalsın. Bunu da boş durmayıp kuzey-güney diye ayırmışlardır. Hindistan, Afrika, Avustralya, Endonezya arasında ise adından da anlaşılacağı üzere Hint Okyanusu uzanır. Bu güdük kalmıştır, en ufaklarıdır. Artık konuya dönelim, konuyu unutmadıysanız. Yüz milyonlarca yıl akarsular kayalardaki mineral tuzlarını erozyonla deniz ve okyanuslara taşımıştır. Bu yüzden deniz ve okyanuslar tuzludur. Kuzey Atlantik Okyanusu tuz oranı en yüksek okyanus suyunu barındırır. En tuzlu deniz ise Kızıldeniz'dir. Deniz ve okyanuslar dünyanın %70'ini kaplar, karalar ise sadece %30'unu. Ancak insan bu büyük kaynaktan doğrudan yararlanamayacak kadar acizdir. Damıtma, arıtma, ters geçişme ve benzeri birçok metotla aslında deniz suyu kullanılabilir hale getirilebilir. Tabii ki bu yöntemlerin akarsu ya da kuyudan su almaktan daha pahalıya mal olacağı aşikardır. Ne var ki değişik yöntemlerle deniz suyunun arıtılarak içme ya da sulama için kullanılması sırasında oluşan sera gazlarının ve sahillerin tahribata uğramasının küresel ısınma denen kör düğümü arttıracağı söylenmektedir. Velhasıl su kaynakları güzel gezegenimizde gün geçtikçe yok olmaktadır. Ancak Suudi Arabistan'ın bile çölün ortasında bilmem arıtarak bilmem damıtarak su bulabildiği, su ihtiyacının %60'ını denizden karşıladığı bir yılda ve dünyada nasıl olursa olmuş, Türkiye adındaki Avrupa ve Asya'nın böğründe, Orta Doğu'nun bağrındaki cennet ülkenin başkentinde sular 48 saat kesilip 48 saat verilir olmuştur. Başkentimizin su boruları patlayıp çatlamıştır. Ortalığı su yokken seller götürmüştür. Bu olayların ne kadar süreceği de meçhuldür efendim. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, mesela Paris'te, Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkıp da dışarıdaki manzarayı seyrederken çişim gelip Eyfel'in bir tuvaletine girip muslukta akan su bulamadığım ve suların aralıklı olarak kesildiğini işittiğim gün Türkiye, Avrupa Birliği'ne girecektir, emin olabilirsiniz. Belki de o gün Paris Belediye Başkanı bize Paris'i terk edip köyümüze tatile gitmemizi de önerir. Hayattaki sempatik kazıklara empatik bir yaklaşım. Sana mı olacak, hocaya mı diye sordu kantinci. Bir an durakladım, sonra cevap verdim. Hocamız için tabii ki. İyi, dedi ve yarım ekmeğe hazırladığı karışık tostu özenle bir tabağın üzerine koydu ve yanına 3 dilim salatalık turşusu ekledi. Ben de bir köşede aldım tostu afiyetle yedim. İlkokulun ilk yılıydı. Nedense para aynı paraydı ama hocaların tostu yarım ekmeğe, tabakta ve yanında turşu promosyonu ile giderdi. Bizimkisi çeyrek ekmeğe olurdu ve kağıda sarılı vaziyette elimize tutuşturulurdu. Her gün beslenme çantamızdan çıkan aynı yiyecekleri aynı zamanda ve aynı sürede yemek zorundaydık. Hamur işi gününde börekler, çörekler yeniyordu. Yumurta gününde ise bütün okul yumurta kokardı. Aynı yemekleri getirmemiz gerekliydi aslında. Canımız arkadaşımızın yiyeceğini çekebilir, bir tarafımız bu yüzden şişebilirdi. Ancak bazen oburluğum tutuyor ve harçlıklarımın yettiği kadarıyla tost da alıyordum. İlk tostum elime kağıtta tutuşturulunca da yukarıda anlattığım yolu uygulamaya koydum. Bu ilkokul çocuğuna nasıl olsa anlamaz diye atılan bir kazık mıydı, hocalara yağcılık mıydı? Ne olursa olsun bu yanlıştı. Şu hayatta birbirimize o kadar çok kazık atıyoruz, o kadar çok birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz ki asıl işlerimizi yapmaya vaktimiz kalmıyor. Bir şey değil, birçok şeyi doğru dürüst yapamadığımız gibi bu kazık atma işini de ağzımıza yüzümüze bulaştırıyoruz. Nasıl mı? Şöyle efendim. Herkes birbirine kazık attığı için sonuçta karlı çıkan olmuyor. Kazık yiyen daha büyük bir kazığı geçirmek için hırslanıyor ancak sonuçta daha büyük bir kazık yiyor. Ortaokulun ilk yılıydı. Milkshake fırtınasının Türkiye'deki tüm çocukları salladığı günler. Herkes sallayıp içiyor sütlerini. Aylar sonra okul kantininde bir promosyon başladı. Tost artı milkshake alana indirim. Okulun kantininin olduğu koridor tıklım tıklımdı. Tüm öğrenci ahalisi bedavaymış gibi tost ve milkshake almak için adeta birbirlerini eziyorlardı. Ben de bir iki gün bu karambole kapıldım. Gıda maddelerinin üzerindeki ambalajları okuma gibi kötü bir alışkanlığım olduğu için içtiğim sütün ambalajını okuduğumda gerçeği anlamıştım. Sütlerin son kullanma tarihi geçeli aylar olmuştu. 87 yılında evimize telefon bağlatmak için PTT'ye başvurmuştuk. O zaman telefon için sıraya girer, aylarca bekler, sonuçta PTT'nin sizin için uygun gördüğü telefonu alır ve kullanırdınız. Şimdiki gibi her köşe başı bir telefoncu değildi tabii. Bir akşam babam bana telefon ahizesini uzattı. "Dinle bakalım ne duyacaksın?" dedi. Telefondaki ses aşina olduğum bir sesti. "Kuzucuklarım," dedi önce ve bir masal anlatmaya başladı. 066 masal servisi idi bu PTT'nin. Daha sonra 166 olarak numarası değişmişti. Ve ses de rahmetli Adile Naşit'in sesiydi. Çok hoşuma gitmişti. Çocukları düşünmeleri ne güzel gibi salakça bir düşünceye kapılmıştım. Tipik bir çocuk işte durumu. Anne babamın olmadığı zamanlarda sık sık masal dinliyordum. Ta ki ay sonu telefon faturasına kadar. Bir açık hava lokantasında et içeren bir yemek sipariş etmişseniz, yemek yerine kazık yememek için aklınızda olsun. Bu tür lokantaların çevresinde mutlaka bir kedi dolaşır. Ona bakın, onunla iyi ilişkiler kurmaya gayret gösterin. Daha sonra yemeğiniz önünüze geldiğinde ufak bir parçayı ona ikram edin. Eğer ikramı kabul etmişse o zaman gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyin. Eğer kabul etmemişse 4 olasılık vardır. 1. Yemek çok baharatlıdır. Kedinin dili yanmıştır. 2. Kedi toktur. Göbeğine bakın. İran kedisi gibi tombul bir şey seçmişseniz tebrikler. Zaten o kedinin verdiğinizi yemeği bırakın yürüdüğüne şükretmek gereklidir. 3. Hiçbir kedi kendi türünün etini yemez. Lokantadan uzaklaşın. 4. Hiçbir kedi bozuk et yemez. Eğer çok aç değilse bir kediye bozuk gıda yediremezsiniz. Kedilerin dili sensör gibidir. Bir kediyi yemek konusunda kandırmanız güçtür. Bulunduğunuz lokantadan hemen kaçın. Ne olursa olsun hiçbir yenen kazık aş kazığı kadar insana dokunmaz. O insanın ukdelerinin en büyüğüdür. En onmaz yara olarak kalır bünyede. Woody Allen'ın bir filminde vardı bu cümle. Nobody, not even the rain, has such small hands. Edward Östlin Cummings, Hannah and Her Sisters, 1986. Sonra Yeni Türkü'nün bir şarkısında Yağmurun Elleri da aynı sözü duymuştum. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bu mükemmel ötesi cümle, güzeller güzeli ufacık pamuk ellere sahip bir sevgiliyi anlatmak için ne kadar da uygundu. Ama bazen de bu muhteşem cümle, bu özelliklerdeki bir güzelden hatıra kalan kazığı hatırlattığı için hoş olmayabiliyor. Hayatınızdaki tüm maddi kazıkları unutun. Sizi esas yıkan, maruz kaldığınız manevi kazıklardır. Onlardan uzak durmaya bakın. Maddesel olanları düşünmeye gerek yok. Onları nasıl olsa başkalarından çıkarırsınız. Akla takılan saçma şeyler. Bazen sizin de aklınıza saçma sapan sorular geliyor mu? Nedenini, nasılını sorguladığınız ama aslında üzerinize vazife olmayan şeyler. Benim aklıma takılan ama saçma şeyler var. Paylaşılabilecek olanları burada vereyim de aklımızdan ne kadar saçma şeylerin geçtiğini görelim. Sakız çiğnemek, çiğnememek. İnsan öyle bir canlıdır ki yemediği, içmediği, sadece çiğnediği ve çoğunu şekeri tadı geçtikten sonra attığı bir şey için para verir. Sadece ABD'de yıllık sakız tüketimi 46 milyar adet. Kısa not, sakızın ana vatanı hakkında değişik kaynaklarda farklı bilgiler var ancak bilgiler Orta Asya veya eski Yunan'da yoğunlaşıyor. Yunanistan'ın sakız adasından her yıl sakız ham maddesi ihraç ederek 50 milyon dolar gelir elde ettiğini de belirtmek gerek. Kadınların göğüslerinin sadece uçları mı erotiktir? Anlamadığım bir noktada budur. Yeni bikiniler, elbiseler sadece meme ucunu areola örter şekilde. Gazetelerde sadece bu bölgeye siyah şerit çekilir. Bazı dansçılar sadece ucuna bir yıldız takar, giyinik gibi sahneye çıkar. Meme olduğu gibi görünür. Kadının göğsünün sadece ucu mu erotiktir? Görünmesi ayıptır. Bu kızım erojen bölgedir tamam ama burasının esas önemi sanırım bebeğin süt emdiği bölge olmasıdır. O yüzden bu bölge kutsaldır da. Yoksa erkekte de meme ucu bulunmaktadır. Yok yani ayıpsa biz de örtelim. Denize herkes çişini yapar mı? 10 yaşımdaydım. Yazlık bir mekanda yeni tanıştığım ve oldukça hoşuma giden benden bir yaş küçük bir hanım ile denizin gayet sığ bir kısmında sohbet ediyorduk. Daha doğrusu ben sohbet ettiğimizi sanıyordum. Kitaplardan okuduğum ve bana ilginç gelen, aslında o yaştaki normal hiçbir çocuğu ilgilendirmeyecek astronomi ve tarih bilgilerini paylaşmaya çalışıyordum. Oysa ki kız arkadaşım oralı değil gibiydi. Sen ne düşünüyorsun diye onu sohbete dahil etmek için bir soru yönelttiğimde bana tüm güzelliğiyle gülümseyerek ilginç bir karşılık verdi. Dur şimdi, çişimi yapıyorum. O gün güzel kızların da çişini ve kakasını yaptığını öğrenmiş oldum. Benim için yıkıcı bir bilgiydi. Çünkü muhtemelen bunları yaptıklarına göre aynı zamanda gaz da çıkartıyorlardı. Bir arkadaşım denize çiş yapmanın çok rahatlatıcı bir şey olduğunu söyler dururdu. Özellikle açıklarda çişini yapmanın ona daha çok keyif verdiğini anlatmıştı. Bırakın denize tuvaletini yapmak, tuzlu suyu bile tüküremeyip yutan, çocukluktan beri en ufak bir çöpü bile yere atmamak için cebine koyup saatlerce dolaştıran ve çoğu kez de cebinde unutan ben, bu rahatlatıcı olayı yaşayamadığımı utançla belirtmek istiyorum. Ama keyifli bir şey olduğu konusunda katılıyorum. Zira keyifli olmasa hiçbir kızın karşı cinsten birinin yanında bu yaptığını açıklayabileceğini de sanmıyorum. Mübalağa, abartı gerçekten bir sanat mıdır? Buna eskiler habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmakta derler. Mübalağa gerçekten bir sanat mıdır? Eğer sanatsa işkembeyi kübradan sallayan herkes, örneğin bir avcı, sallama kapasitesinin üst seviyelerinde gezinirken sanat mı icra etmektedir? Edebiyatımızda mübalağanın güzel örneklerini vermiş olan ünlü seyyah Evliya Çelebi ya da gerçek adıyla Derviş Mehmet Zilli, seyahatnamesinde tanıttığı bir kentteki soğuğu şöyle anlatmıştır. Bu şehir o kadar soğuktur ki benim de orada bulunduğum sırada bir kedi damdan dama atlarken havada dondu kaldı ve ancak 2 ay sonra soğuklar biraz azalınca 4 ayaküstü yere düştü. Neyin sanat olup neyin olmadığının epeyce karışmış olduğu ve televizyona çıkan herkesin kendisini sanatçı ilan ettiği devrimizde bu edebi sanatın sanat olup olmadığını tartışmak da aslında abestir. Bu açıdan kendi kendimle de rahatlıkla çelişmekten kaçınmayacağımı görmüş bulunmaktasınız. Bitrate'i yüksek olan MP3 dosyası MP3 çaların pilini fazla tüketir mi? Şimdi diyeceksiniz ki sen de iyice işin suyunu çıkardın. Ya da sen ne diyorsun Allah aşkına? Evet, aslında bu o kadar da büyük mesele değildir ama kafama takılan bir mevzudur. Efendim, MP3 denilen dosya formatı bildiğiniz üzere müziğin görece insan kulağının duyamayacağı kısımlarını silerek ve kalan kısmı da sıkıştırarak saklamamızı ve dinlememizi sağlayan bir nevi şahsına münhasır, modern çağın bir mükemmeliyet vesikasıdır. MP3 aslında en gelişmiş sıkıştırma formatı değildir, ancak en yaygını olduğu muhakkaktır. Bu dosya formatı yaygınlaştığından beri hayatında birkaç CD alan kişilerin evdeki müzik arşivleri neredeyse ortalama yerel bir radyonun elindeki arşive denk konuma gelmiştir. Milyonlar satan şarkıcıların albümleri satmaz olmuştur. Şarkılar bu sayede daha çabuk tüketilir hale gelmiştir. Peki hiç mi faydası olmamıştır bu gavur icadı Meret'in? Olmuştur efendim. Kendisi sayesinde daha önce hiç dinleyemediğimiz, eskiden neşredilmiş eserlere ulaşabilmişizdir. Yurt dışında örneğin bir Japonya'da, Konga'da üretilen ve hayatta dinleme imkanı bulamayacağımız eserleri dinleyebilmişizdir. Şimdi konumuza dönelim. Bitrate MP3'ü çalan alet edevatın saniyede kaç kilobit bilgi okuması gerektiğini belirten ölçüdür. Saniyede 1 kilobit 1024 bit saniye, yani 128 byte saniye, yaklaşık olarak CD kalitesi denk gelir. Bitrate arttıkça MP3'ün kalitesi ve boyutu da artar. Neyse, uzatmayalım. Bu bitrate artınca dosya boyutunun arttığı gibi çalıcı aletin, örneğin iPod, şarjı da o oranda tükenir mi merak konusudur efendim.